Ayrım 2. İran'da soluyor çiçekler. Bahman Nirumand. Sayfa 15. Şahın sonu. Olaylar, yasaklanmış İran Yazarlar Birliği'nin o zamanki başbakan Hüveyda'ya yazdığı bir mektupla başladı. 40 ünlü yazarın imzaladığı bu açık mektupta birliğin yeniden açılması, basına, edebiyata ve sanata konan sansürün kaldırılması, düşünce ve toplanma özgürlüğünün güvence altına alınması isteniyordu. 13 Haziran 1977 tarihli bu mektubun şaşırtıcı yanı, bu istekler değil de iktidarın kültür ve basın politikasını böylesine sert bir dille eleştirmesiydi. Yıllardan beri polis gücüyle üzerine ölü toprağa serpilmiş bir ülkede bu sert eleştiri beklenmiyordu. Politik gelişmeleri yakından izleyenler bu yürekli çıkışı Cumhurbaşkanı Carter'ın başlattığı yeni Amerikan politikasına bağlıyorlardı. Carter daha seçim konuşmalarında kuracağı hükümetin ağırlıklı olarak insan hakları konusunda gayret göstereceğini belirtmiş ve dünyanın dikkatini İran'ın üzerine çekmişti. Dışişleri Bakanı Vance de 1977 Mayıs'ında Tahran'ı ziyaretinde Şah'la yaptığı bir görüşmede insan haklarının önemini vurgulamıştı. İnsan haklarının çiğnenmesinden söz edildiğinde ilk önce İran'ın akla gelmesinde ise yurt dışındaki muhalefetin rolü büyüktü. Etkinliklerimiz, ilerici örgüt ve kişilerden gördüğümüz dayanışma, yurt dışındaki kamuoyunun dikkatini İran'daki olaylara çekmiş, Demokratik Parti ve hükümetlerin İran'daki diktatörlüğe karşı tavır takınmasına neden olmuştu. Şah'ın yurt dışında saygınlığını yitirmesiyle çalışmalarımız İran'da da ilk ürünlerini vermeye başladı. 1977 yılının başında Şah, gösteriş içinde olsa birkaç ödünde bulundu. Uluslararası Kızıl Haç örgütünün bir heyetine hapishaneleri gezme izni verildi. Basın, kısıtlı da olsa eleştiri yapabiliyor ve baştakiler daha yumuşak başlı davranıyordu. Yine de Yazarlar Birliği'nin mektubu o zamanki koşullar içinde herkesi şaşırttı. Bu mektup ve birliğin diğer etkinlikleri yurt dışındaki muhalefet içinde sert tartışmalara yol açtı. Solcuların çoğu mektubu yeterince radikal bulmuyordu. Devrimin ve köklü değişikliklerin beklendiği bir ülkede burjuvazi demokratik isteklerin yetmeyeceğini ve başbakana mektup yazılamayacağını öne sürüyorlardı. Biz bir tek halkla konuşuruz, diktatörlüğün ve emperyalizmin ajanlarıyla konuşmayız diyorlardı. Ben ve bazı dostlarım bu görüşü paylaşmadığımız için bizi burjuvazi ile flört etmekte suçluyorlardı. Bu yolda etkinliklerin yararı kısa zamanda ortaya çıktı. Yazarların mektubundan bir hafta sonra 19 Haziran 1977'de Musaddık tarafından kurulmuş olan Burjuva Demokratik Ulusal Cephe'nin eski önderleri Şah'a yıllardır yürürlükte olmayan anayasaya saygı göstermesi ve iktidardan ayrılıp sadece devletin temsilcisi sıfatıyla yetinmesi konusunda uyarıda bulundular. 3 hafta sonra 65 tanınmış avukat başbakana bir mektup yazarak adaletin bağımsızlaştırılmasını istediler. Başbakan Hüveyda bu isteklere ulusal televizyon ve radyo kurumları kulübünde yaptığı bir konuşmayla tepki gösterdi. Hepimiz basın özgürlüğünün olduğu bir ülkede yaşamak istiyoruz. İktidarımız hiçbir şekilde basını şu veya bu yöne zorlamamaktadır. Saldırı etkisini göstermişti anlaşılan. Bu başkalarını da ağızlarını açıp insan haklarının yanı sıra devletin iktisadi ve sosyal politikasında gittikçe sertleşen bir dille eleştirmesine yol açtı. Ve 6 Ağustos 1977'de çarşı esnaflarının yürüyüşünde ilk kez "Kahrolsun Şah rejimi" sloganı atıldı. İran'ın kentlerinde çarşılar ekonominin can damarıdır. Tüccarların protestoları tüm iktidarlar tarafından ciddiye alınır. Biz yurt dışından İsfahan'daki yürüyüşleri devrimin müjdecisi, Şah rejiminin yıkılmaya başladığının ilk belirtisi olarak yorumladık. Birkaç gün sonra Başbakan Hüveyda makamından alınıp Maliye Bakanı yapılınca olayların ciddiye alınması gerektiği konusunda hiç kuşkumuz kalmadı. Her türlü eleştirinin yasaklandığı bir ülkede yazarların ve sanatçıların sansürün kaldırılmasını ve düşünce özgürlüğü istemelerine şaşmamak gerekir. Ama esnafın şah saltanatının yıkılmasındaki çıkarı ilk bakışta anlaşılmaz. İran yılda 6 milyon barile yakın petrol ihraç eder. Petrol gelirleri 30 milyar doları bulur. Bu gelir çoğunlukla ithal giderlerini karşılamada kullanılır ki bu da esnafın kazancını yükseltir. 70'li yıllarda iç ticaret çok gelişmişti. Toprak reformundan sonra kentlere göç eden ve kenar semtlerde sefalet içinde yaşayan yüz binlerce gecekondu halkının veya sapa kalmış kırsal yörelerdeki insan gibi yaşamak için gerekli her şeyden yoksun köylülerin rejime baş kaldırması akla daha yakındı. Niye tüccarlar şah rejiminin yıkılması gibi radikal bir çözüm istediler? Varoluş bilinci belirler, derler. Varoluş, ekonomik yönden ne kadar kötüyse politik bilinçlenme de o denli gelişmiş olur ve radikalliğe eğilim artar diye yorumluyorduk biz bu tümceyi. Buna göre çarşı esnafının devrim istemesinde ne anlam vardı? Zamanla anlaşıldı ki esnaf ve son yıllarda büyüyen orta tabaka ekonomik bakımdan kötü değil de iyi bir durumda oldukları için İran'daki devrimde önemli bir rol oynamışlardır. Orta direğin düzelen ekonomik durumu, bilinçlenmesine ve devletin baskısından kurtulup politik kararlarda söz hakkı istemesine neden olmuştu. Baştan şunu söyleyeyim, ben İran'daki devrimin şu üç ana amaçla yapıldığı kanısındayım. Birincisi, devletin politik alandaki tekelini kırmak isteyenler vardı. Şah rejimi, politik yapıda reformlar yaparak, totaliter yönetimi yumuşatarak ve devletin keyfi tutumuna son vererek ekonomik durumu düzelen orta direğin ve işçi sınıfının bir bölümünün ağzına bir parmak bal çalmayı akıl edememişti. İran'da imparatorun yakınları dışında hiç kimse varlığını, malını, mülkünü devletin elinden kurtaracak güçte değildi. Yani ülkede ekonomik durumu iyi ama politik durumu kötü olan bir güç doğmuştu. Bu çelişki eninde sonunda ortadan kaldırılmalıydı. Ama yalnız iş adamları değil, tüm halk devletin baskısı altındaydı. En sapa köylerde bile halk jandarma ve polisin elinden neler çekiyordu. Ülke zamanla perifer kapitalist bir toplum olmuştu ama merkezi yönetim halka sorumluluk vermeyi düşünmüyordu. Yalnız askerlerle polisler değil, hakim ve öğretmenler, hatta çöpçüler bile hangi kentte, hangi köyde olursa olsunlar emir ve talimatlarını Tahran'dan alıyorlardı. Tahran'dan gelen bir öğretmenin Kürdistan veya Azerbaycan'da dillerini anlamadığı öğrencilere ders vermek zorunda kaldığı seyrek görülen bir olay değildi. Hakimler ve savcılar sanık ve tanıklarla tercümanlar aracılığıyla konuşabiliyorlardı. Devletin yetkilerinin desantralize edilmesi isteğinin ardında politik, ekonomik, toplumsal ve kültürel bir sürü nedenler yatıyordu. Yerli iş adamları devletle ve yabancı yatırımcılarla ağır bir rekabet içindeydiler. İran halkları, yani Kürtler, Azeriler, Türkmenler, Belucistanlılar özerklik istiyorlardı. Öğrenciler, profesörler ve öğretmenler öğretim ve araştırma dallarında özgürlük istiyorlardı. Son olarak da ulusal benlik sorununa değinmek gerekir. Avrupa-Amerikan plastik kültürünün ve uygarlığın hızla yayılması ulusal benliğin gitmesine neden olmuştu. Televizyonda ve sinemalarda gösterilen filmlerin halkın gerçek yaşantısıyla hiç ilgisi yoktu. İran Yazarlar Birliği mektubunda İran'dan çıkan kitapların %90'ının çeviri olduğuna dikkati çekiyordu. Fars dili ve edebiyatı hakkındaki kitaplar bile yabancı yazarların kaleminden çıkmaktaydı. İran'ın üniversitelerinde ve yüksek okullarında ancak yapıtları yabancı dergilerde ve yayın evlerinde basılanlar doçent veya profesör unvanını alabiliyorlardı. Tüm kurumlarda, büyükçe fabrikalarda, bakanlıklarda ve elbette ki orduda ve polis örgütünde İranlı meslektaşlarından daha fazla aylık alan, sözleri daha çok geçen yabancı danışmanlar çalışıyordu. Genel özgürlük isteği çok değişik nedenlerden kaynaklanıyordu. Yüksek devlet memurları arasında bile kendi başlarına karar verme yetkileri ellerinden alındığı için bu isteği destekleyenler vardı. İran'ın o zamanki Bonn Büyükelçisi'yle yaptığım bir konuşmayı anımsıyorum. İran hakkında yazdıklarınız çok doğrudur demişti bana. Ben kendi başımdan geçen olaylardan bir sürü örnekler verebilirim. Ama siz de benim kadar iyi biliyorsunuz ki hepimizin eli kolu bağlı. Emirler yukarıdan gelmektedir. Kimse karşı çıkamaz. Bu durum değişecek olursa ben de çok sevinirim. İran'daki ayaklanma proletarya ile burjuvazi arasındaki bir sınıf kavgası değil, devlet baskısına karşı bir baş kaldırma, özgürlük, demokrasi ve bağımsızlık için verilen bir kavgaydı. İslam dininin bu devrimdeki rolüne daha sonra değineceğim. Başlangıçta ne İslam'ın sözü ediliyordu ne de bir İslam devleti kurulacağının. Maliye Bakanı iken başbakanlığa getirilen Amuzgar, gerçi rejime hizmet eden en yetenekli teknokratlardan biriydi. Ama politikadan hiç anlamıyordu. Olayların tarihsel boyutlarını kavramaktan acizdi. Makamına geçtikten birkaç gün sonra protestolar ve grevler daha da arttı. 1977 Eylül'ün başında Raşt kentinde çöpçüler greve başladılar. Aynı ayın 14'ünde 54 hakim adaletin özertliğini, parlamento seçimlerinin yapılmasını ve partilerin serbest bırakılmasını istediler. Öğrenciler de bu istekleri desteklediler. Polis ve ordu birlikleriyle sürtüşmeler oldu. Gerçi bunlar Huzur Adası'nda hiç alışılagelmiş şeyler değildi. Ama baştakilerin telaşa düşmesine de henüz gerek yoktu. Ancak 10 Ekim'de başlayıp 10 gece boyunca süren olaylar mutlaka uykularını kaçırmıştır. İran Yazarlar Birliği, Tahran Göte Enstitüsü'nde bir şiir okuma gecesi düzenlemişti. Bu haber çabuk duyulmuş ve ilk gecede beklenenin çok üstünde 10 binden fazla insan gelmişti. Göte Enstitüsü dolup taşıyordu. Dışarıya hoparlörler takıldı ve binlerce kişi sokakta, yağmur altında şairleri, yazarları dinlediler. Konuşan yazarların hemen hemen hepsinin kitapları yasaklanmıştı. O akşam rejimi çok yerdiler, yine de karışan olmadı. Niye karışan olmadı? Acaba Şah politik ılımlaşmanın bir gün bile ileriye atılamayacağını anlamış mıydı, yoksa dışarıdan baskı mı yapılmıştı? Amerikan Dışişleri Bakanı Benz şöyle diyordu. 7 Temmuz 1977 günü Cumhurbaşkanı Carter İran'a 7 AVAX uçağı satmak için Kongre'den izin istedi. Senatörlerin ve Kongre üyelerinin çoğunluğu İran-Amerikan ilişkilerinin önemi ve Golf bölgesinin güvenliği açısından bu satıma razı geldiler. Ama çenesi düşük bir azınlık Şah'a vahşi ve acımasız bir diktatör diye saldırarak bu önergeye karşı çıktılar. Tümüyle reddedilmesini önleyebilmek için önergeyi 28 Temmuz'da geri çekmek zorunda kaldık. Vance'in ifadesine göre önerge birkaç değişiklikten sonra Kongre'den geçmiş. Ama sonu gelmeyen tartışmalar ve Tahran'daki rejimin sert eleştirilmesi Şah'ın Amerika'ya olan güvenini epeyce sarstı. Şah, Birleşik Devletler'in kayıtsız şartsız desteğine olan güvenini yitirdi. Şairler Gecesi'ne devlet güvenlik organlarınca göz yumulması sokaktaki muhalefeti güçlendirdi. Okullarda ve üniversitelerdeki huzursuzluk arttı, esnafların ve işçilerin grevleri bütün ülkeye yayıldı. Devlet bu olaylarla İran'da o güne kadar görünmemiş bir yumuşak başlılıkla başa çıkmaya çalışıyordu. Pek çokları direnişe katılmaya hala korkuyorlardı. İdamlar ve kovuşturmalar daha belleklerden silinmemişti ve on binlerce siyasi tutuklu hapishanelerde yatıyordu. Herkes birbirine rejimin ne zaman sinirlenip sopanın ucunu göstereceğini ve tahriklerin hangi kerteye kadar sürdürülebileceğini soruyordu. Ve ayaklanmaların gittikçe etrafa yayıldığı bir sırada Kasım ayında Şah Amerika'ya gitti. Şimdi sıra bize gelmişti. Yurt dışındaki tüm muhalefet gözünü bu ziyarete dikti. Şah her ne pahasına olursa olsun dersini almadan İran'a dönmemeliydi. Şah eşiyle Amerika'ya inerken İran'ın yurt dışındaki büyükelçilik ve konsolosluklarının birçoğu işgal edilmişti. Los Angeles'tan başlayarak tüm Amerika'da, Batı Avrupa'da ve Japonya'da yürüyüşler yapıldı, açlık grevleri başlatıldı. Ama o günlerden aklımda kalan en güzel ve gülünç olay Beyaz Saray'ın önünde cereyan etti. Carter ve Shah konuşmak için eşleriyle mikrofonların önünde duruyorlardı. Dünyanın her tarafından televizyon kameramanları ve gazeteciler gelmişti. 10 metre kadar ötede binlerce yürüyüşçü bekliyordu. Shah ağzını açar açmaz yuh sesleri gelmeye başladı. Ardından bir tarafta Shah taraftarı İranlılar ve polisler, diğer tarafta ise Shah'ın karşıtları olmak üzere bir meydan kavgası başladı. Kavga edenlerin üzerine sıkılan su ve coplar onları ayırmaya yetmedi. Polis göz yaşartıcı bomba atmak zorunda kaldı. Ama Ulu Tanrı da nümayişçilerden yana çıktı. Göz yaşartıcı gazı konukların ve ev sahiplerinin üzerine üfleyen bir yel estirdi. Ve bu dört zarif yaratık gözlerinden yaşlar akarak bitmek bilmeyen gözyaşlarını beyaz mendilleriyle silerek dikilip kaldılar ayakta. Şahı öksürük tuttu ve konuşmasını sürdüremedi. Nümayişçiler yüksek sesle gülmeye, alkış tutup tezahürat yapmaya başladılar. Tören yarıda bırakıldı. Böylesine yüz kızartıcı bir olay Beyaz Saray'da o güne dek görülmemişti. Şah bütün dünyayı kendine güldürmüştü. Bu güldürücü olay İran'da da duyuldu. Televizyonda bazı sahneler gösterildi. Halk sevince boğuldu. Aynı akşam binlerce kişi Tahran'ın sokaklarına döküldü ve Şah ağlar, halk güler diye bağırdılar. Birdenbire tavus kuşu tahtındaki güçlü imparatorun ciddi pozu gülünç bir karikatüre dönüştü. Şah bir daha eski saygınlığını elde edemedi. Yurt dışı muhalefeti eylemlerinin başarısından gurur duyuyordu. Moralimiz düzelmişti. Kara kara düşündüğümüz günleri unutmuştuk. Üzerimizdeki kara bulutlar açılmış, güneş çıkmıştı. Kralların kralı, arilerin ışığı zedelenmiş olarak Tahran'a döndü. Eve gelir gelmez de gücünü göstermeye kalktı. Askerlerini ve paraşütçülerini yürüyüş yapan öğrencilerin üzerine saldı. Bunun üzerine tüm yüksekokul ve üniversitelerde öğrenciler genel boykota başladılar. Pek çok doçent ve profesör görevlerinden ayrıldı. Şah üniversiteleri kapattı. Ondan sonraki haftalarda karışıklıklar daha da artarak diğer halk kesimlerine de sıçradı. Öğrenciler ve öğretmenler, esnaflar, alt kademeden devlet memurları, işçiler ve gecekondu sakinleri de baş kaldırdılar. Ama kavgayı kimin kazanacağı henüz belli değildi. Bütün dünya Şah'ın dizginleri elinde tuttuğuna ve işler ciddileşirse 400 bin kişilik ordusuyla duruma hemen hakim olacağına inanıyordu. Yurt içindeki muhalif politikacılar halen Şah'ın istifası veya monarşinin yıkılması gibi radikal çözümler istemeye cesaret edemiyorlardı. Arada bir Şah'a ölüm gibi sloganların duyulduğu yürüyüşlerin dışında herkes anayasaya saygı, insan haklarının korunması, demokratik özgürlüklerin verilmesi gibi ılımlı isteklerde bulunuyordu. Yurt dışında ise durum bambaşkaydı. Makineli tüfekler bizim ensemizde değildi ki. Son olaylardan cesaret alarak rejimin devrilmesini direnişimizin ilk ilkesi diye duyurduk. Sistemi hemen devirmek istemeyen politikacıları liberal, oportunist ve uzlaşma taktikçileri diye damgalıyorduk. Hatta bazı solcular daha da ileri giderek bu politikacılara Washington'dan köklü çözümleri engellemek için sahte bir demokrasi anlayışını yaymakla görevlendirilmiş Amerikan uşakları adını taktılar. Amerika'nın ise Cumhurbaşkanı'nın sözlerine bakılırsa bu taraklarda bezi yoktu. Aksine Carter, Beyaz Saray önündeki olayların bıraktığı izlenimi silmekle ve iç karışıklıklardan ötürü kendine güvenini, saygınlığını yitiren Şah'ı desteklemekle meşguldü. Cumhurbaşkanı Avrupa üzerinden Hindistan'a uçarken Tahran'da 24 saatlik bir mola vermiş ve yılbaşı gecesini kendisi ve eşi şerefine verilen görkemli bir kabul töreninde geçirmişti. Törenin gösterişliliğinden, doğulların konukseverliğinden çok etkilenen, belki biraz da enfes Fransız şampanyasından çakır keyif olan Carter, 1978 yılının ilk dakikalarında kadehini kaldırarak yalnız orada bulunanları değil, İran'ı yakından bilen herkesi şaşırtan bir söylev çekti. Dalgalı bir denizin ortasında güzel ve huzur dolu bir ada gibi burası. Allah'ın inayetiyle ve bir tali eseri olarak yeni yılı kendilerine sonsuz güvenimiz olan, günümüzün ve geleceğimizin sorumluluğunu paylaştığımız insanlar arasında geçiriyoruz. Dostluğumuzun yerini hiçbir şey tutamaz. Makamımda yeniyken beni cömertçe destekleyen Şehin Şah'a teşekkürü bir borç bilirim. Bütün dünyada bize daha yakın bir ülke ve kendisine daha derin şükran ve dostluk hisleriyle bağlı olduğumuz bir önder yoktur. Şah bu dostluk gösterisine çok sevinmişti ama Cumhurbaşkanı'nın bu duygusallığı onu da biraz kuşkulandırmış olmalıydı. Demek ki Beyaz Saray, Şah'ın koltuğunun sallantıda olduğunu görüyor ve ona yardım etme gereğini duyuyordu. Cumhurbaşkanı ertesi gün yoluna devam etti ve Şah'ı halkıyla baş başa bıraktı. Bir hafta sonra hiç beklenmeyen ama daha önceki olayları bastıran ve devrimin gidişatını belirleyen bir şey oldu. İttilat gazetesinde 7 Ocak günü sürgünde yaşayan Ayetullah Hümeyni'yi karalayan bir yazı çıktı. Bugüne kadar bu yazının kimin kaleminden çıktığı belli olmadı. Uzun süre o zamanki Enformasyon Bakanı Darius Humayun'dan kuşkulanıldı. O ise yazarın kendisi olduğu yolda iddiaları yatsıdı ve mektubun kendisine ittihatta bastırsın diye saraydan verildiğini öne sürdü. Bu ifade makalenin Şah'ın isteği üzerine Perviz Nikşah tarafından yazıldığı savını güçlendirdi. Nikşah birkaç yıl önce karşı tarafa geçen ve zamanla rejimin sözcüsü ve ideoloğu işlerini üstlenen eski bir yoldaşımızdı. Üçüncü bir söylentiye göre ise makale, rakibi ve halefi Başbakan Amuzgar'dan öc almak isteyen Saray Bakanı Hüveyda tarafından yazılmıştı. Gerçek şu ki, kim yazarsa yazmış olsun, yaptığının sonuçlarını görebilmekten aciz birisiydi. Yoksa yazmaktan vazgeçerdi mutlaka. Makale basılır basılmaz, kutsal kent Gom'da on binlerce kişi sokağa döküldü ve rejimden İslamiyet'e ve ruhani önderlere yapılan bu hakaretleri geri almasını istedi. Ve bu konuda rejim nedense katı davrandı. Yürüyüşleri bastırmak için askerler ve polisler gönderildi. Acımasızca kalabalığın üzerine ateş açıldı. Ölü sayısı üzerine her zaman olduğu gibi değişik verilerde bulunuldu. Şah 7, muhalefet ise 200 kişinin öldüğünü iddia etti. Gerçek olan ölülerin yanı sıra yüzlerce yaralı ve sayısız tutuklamaların olduğudur. Gom'da olanlar ayaklanmaları hızlandırmakla kalmayıp olayları da son kertesine getirdi. İslam geleneklerine göre aradan 7 ve 40 gün geçince ölüler için bir tören yapılır. Böylelikle Gom'daki cinayetlerden sonra yürüyüşlerin cereyanı da saptanmış oluyordu. Gom'daki olaylardan tam 40 gün sonra en büyüğü Azerbaycan eyaletinin başkenti Tebriz'de olmak üzere birçok kentlerde yürüyüşler yapıldı. İsyan sözcüğü bu yürüyüşleri daha iyi tanımlar. En az 50 bin kişi 2 gün boyunca sokakları doldurdular. Çarşıdaki bütün dükkanlar kapalı kaldı. Nümayişçiler bir sürü bankayı, resmi binaları ve özellikle Rastakis Partisi'nin merkezlerini ateşe verdiler. Rastakis Partisi Şah tarafından kurulmuştu ve yasaklanmamış tek partiydi İran'da. Gom ve Tebriz'deki yürüyüşler bir noktayı gözler önüne seriyordu. Önemi küçümsenemeyecek ama şimdiye dek ne solcular ve aydınlar ne de muhalefetin önderleri tarafından dikkate alınmış bir güç ortaya çıkıyordu. İslamiyet. Birkaç hafta içinde ülkedeki sayıları 10 bine varan tüm mollalar harekete geçirilmişti. Her yere yetişiyorlardı. Her kente, her köye ve de Kur'an'ı okumuş ruhani önderler olarak halktan saygı görüyorlardı. Devrime hizmet vermeye başladılar. Her biri bir parti kodamanı, mektep görmüş bir kışkırtmacıydı sanki. Hiçbir silahlı polisin veya askerin giremeyeceği camiler, parti merkezleri işlevini görmeye başladı ve milyonlarca iman sahibi partiye üye kaydedildiler. İslam ideolojisi ve Şiilerin şehit düşme tutkusuyla silahlandırılmış makinalı tüfek kurşunlarına ve tank mermilerine göğüs germeye hazır olarak savaş meydanına gönderildiler. Önder olarak da 15 yıldır kutsal Irak kenti Necef'te yaşayan Ayetullah Ruhullah Hümeyni'yi seçtiler. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 26.